Ayrım 48.
Bazı gazetelerde Türk-Alman muahedesi ve Almanya'nın Sovyetlere taarruzunu olumlu karşılayan yazılar yayınlamışlardır. Örneğin Yunus Nadi, Cumhuriyet'teki baş yazısında 27 Haziran 1941, Türk-Alman dostluğu başlıklı yazısında şunları yazmaktadır. Son iki senenin buhranlı günlerinde Türk-Alman dostluğuna balta vurmak isteyen bazı propaganda unsurları muzır faaliyetlerinde muvaffak olamamışlardır. Hükümetimiz Almanya ile normal münasebetlerin bozulmaması için daima dikkatle çalışmış, hakiki Türk matbuatı ve hakiki münevverler Türk-Alman dostluğunu rencide edebilecek neşriyattan daima sakınmış ve Türk halkı Almanlara karşı kalbinde beslediği iyi duyguları daima muhafaza etmiştir. Başta TAN olmak üzere bazı gazeteler ise Alman yayılmacılığının yarattığı tehlikelere değinmeyi sürdürmüşlerdir. İnönü, 1 Kasım 1941'de Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama döneminin açış konuşmasında Türk dış politikasına ilişkin şunları söylemiştir. 1940 yazında Fransa'nın mağlubiyeti İngilizleri müşkül bir vaziyete uğratmış bulunurken Türkiye'nin müdafaa ve masuniyet umdeleriyle takip etmiş olduğu siyasetin bir noktasına halel gelmedi ve Türkiye ittifak muahidesine sadakatini açıktan açığa söyledi. Türkiye, dünyanın en büyük devletlerinden birine kara gün dostu olduğunu o zaman bir kere daha ispat etmiştir. Aynı müdafaa ve masuniyet umdelerine istinad etmeye devam edecek olan harici siyasetimiz, taahhütlerine sadakati, Türk milletinin şiarına tam tevafuk eden umumi menfaatlerimize ve beynelmilel ahlaka yegane uygun bir prensip olarak tatbik edecektir. Arz etmiş olduğum bu siyaset, memleketimizin coğrafi vaziyeti ve harbin inkişaflarından doğan hususiyetleri önünde artık her tarafta kabul ve takdir edilmek lazım gelen dürüst mahiyetini tebarüz ettirmişler. İkinci Dünya Savaşı başladığında ABD tarafsızlığını ilan etti. Ne var ki Amerikan kamuoyu Nazi düzenine karşıydı. Fransa'nın savaş dışı kalması sonucunda İngiltere ile ABD arasındaki ilişkiler yoğunlaştı ve 1941'de Amerikan Kongresi ödünç verme ve kiralama yasasını kabul etti. Böylece ABD savaşan İngiltere ve Rusya'ya etkin bir yardım kampanyasını başlattı. Yardımın toplam miktarı 50 milyar dolardı. Bunun 6 milyarı yiyecek, 4 milyarı hizmet, geriye kalanı savaş malzemesiydi. Bu yardımdan İngiltere 31 milyar, 11 milyar Sovyetler Birliği, 3 milyar Fransa ve 1,5 milyar da Çin yararlanmıştır. Churchill ve ABD Başkanı Roosevelt, Newfoundland'da bir araya gelerek 8 maddelik Atlantik bildirgesini yayınladılar. Bu bildirgenin içeriği şöyledir. Savaştan sonra toprak kazanılmayacak. İlgili halkın onayı alınmadan toprak değişikliği yapılmayacak. Uluslar kendi geleceklerini kendileri saptayacaklar. Uluslararası işbirliği gerçekleştirilip geliştirilecek. Temel ham maddelerden eşit biçimde yararlanılacak. İnsanlar korku ve açlıktan kurtarılacak. Açık denizlerde ticaret serbestliği gerçekleştirilecek. Mihver devletleri silahtan arındırılacak, topyekün silahsızlanmaya gidilecek. Bu ilkeler Birleşmiş Milletler'in temelini de oluşturmuştur. 1941 yılının 7 Aralık sabahı saat 8'de 6 uçak gemisinden havalanan 360 Japon uçağı 2 saat süreyle ABD'nin Pearl Harbor deniz üssüne saldırdı. 14 savaş gemisi batırıldı. 350 uçak havalanamadan imha edildi. 3600 askerle 100 sivil öldü. Böylece 1941'in son günlerinde ABD savaşa girmeye mecbur edilmişti. Saldırıdan 4 gün sonra Almanya da ABD'ye savaş ilan etti. Böylece savaş tüm dünyaya yayılmış bulunuyordu. Almanların tüm saldırılarına rağmen Leningrad, Moskova düşmemiş, Sovyetler savaşı ülkenin koşullarına uygun biçimde ülkenin içlerine doğru çekmişler, bir yandan Kızıl Ordu, diğer yandan partizan gruplarıyla inanılması güç, direniş örnekleri vermişlerdi. Başta Mareşal olmak üzere birçok köşe yazarı, savaşın hiç de kolay bitmeyeceğini kısa sürede anlamışlardır. 1942 yazında Alman orduları Kırım'ı almışlar, Kafkas Dağları ve Volga Nehri'ne ulaşmışlardı. Böylece Almanya, Sovyet nüfusunun 1/3'ünün yaşadığı toprakları, maden, elektrik, kimya ve diğer sanayi kaynaklarının yarısına yakın bölümünü ele geçirmişlerdi. 22 Ağustos 1942'de Alman orduları Volga Irmağı kıyısındaki Stalingrad kentine ulaştı. Kış aylarına kadar buradaki Sovyet savunmasını kıramayan Alman kumandanı Paulus, geri çekilmenin daha kolay olacağına öne sürdüyse de Hitler saldırının devamını emretti. Kış ayları süresince Stalingrad'a kuşatılmış Sovyet güçleri üzerine amansız saldırılar devam etti. Bu arada Kızıl Ordu Stalingrad'a ulaşmak için açılan koridordaki Alman ordularını kuşattı. Ocak 1943'te kuşatılan Alman orduları başta Paulus olmak üzere 24 generalleri ile birlikte teslim oldu. Bu olay yani Stalingrad kuşatılması ile sonuçları 2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktası kabul edilebilir. Ocak 1943'te Almanlar Leningrad kuşatmasını da kaldırmak zorunda kaldılar. Kuzey Afrika'da ise Rommel'in orduları Mısır'daki El Alamein'de General Montgomery tarafından yenilgiye uğratıldı. İngiliz ordusu Libya'ya doğru yürüyüşüne başladı. Kasım 1942'de ABD güçleri Fas'ın Atlantik kıyılarına çıktılar. Batıdan Amerikan, doğudan da İngiliz ordularının ilerleyişleri sonucunda Mayıs 1943'te Kuzey Afrika'daki mihver güçleri teslim oldu. Böylece Kuzey Afrika müttefikler tarafından kurtarılmış oldu. Müttefikler 10 Temmuz 1943'te Sicilya adalarına çıkartma yaparak yeniden Avrupa kıtasına ayak bastılar. Sicilya'da başlayan İtalya harekatı başlangıçta hızlı bir gelişme gösterdi. Faşist konsey Mussolini'yi azlederek yerine Mareşal Badoglio'yu getirdi. Badoglio, müttefiklerle 13 Eylül 1943'te silah bırakışması anlaşması imzaladı. Fakat Alman orduları Kuzey İtalya'yı işgal ederek Roma'yı ele geçirdiler. Mussolini'yi kurtardılar. Bundan sonra müttefiklerin ilerlemesi güçleşti. Roma'yı Haziran 1944, Kuzey İtalya'yı da 1945 başında kurtarabildiler. Pasifik'te ise Japonya, güneye Filipinlere doğru yöneldi. ABD güçleri Manila'da direndiler. 1942 Mayıs'ında ABD 140 bin kayıp vererek Filipinleri terk etti. Amerikan generali MacArthur'un Filipinleri terk ederken söylediği "I shall return," tekrar döneceğim sözü uzun yıllar anılardan çıkmadı. Japonlar ileri hareketi yıldırım hızıyla devam etti. İngilizler Hong Kong ve Singapur'u kolaylıkla teslim ettiler. Japonlar Birmanya, Endonezya ve birçok Okyanusya adalarını ele geçirdiler. Japon ilerlemesi 1942 Nisan'ında Avustralya'da durduruldu. Bunun temel nedeni Japonya'nın muhabere kanalının Amerika tarafından çözülmüş olmasıdır. İki donanma Coral Sea'de karşı karşıya geldiler. Japon donanması sayıca üstün olmasına karşın saldırı planlarının muhabere bulgularından anlaşılmış olması nedeniyle Japon uçakları Midway'e saldırıp yeniden mermi almak için dönerken Amerikalılar saldırdı. 5 dakika süren bu saldırıda Japonlar 330 uçak ve 4 uçak gemilerini kaybetti. Böylece Pasifik Savaşı'nın da Mayıs 1942'de dönüm noktasına ulaşıldı. Kızıl Ordu doğuda ilerlerken 5 Haziran 1944'te tarihin en büyük donanma ve hava gücü desteğiyle müttefikler Normandiya sahillerine asker çıkardılar. Böylece Almanya iki cephede savaşmak durumunda kaldı. Müttefik zaferinin ufukta göründüğü 1942 yılından itibaren Türkiye'nin kendi saflarında savaşa girmesi yönündeki baskılar da arttı. İlk olarak 30-31 Ocak 1943 tarihinde Adana'da Churchill-İnönü görüşmesi gerçekleşti. Churchill, tüm gücüyle Türkiye'yi 1943'ün ikinci yarısında savaşa ikna etmeye çalıştı. Türkiye'nin iki çekincesi vardı. Ordunun araç gereç yetersizliği ve Sovyetlerin savaş sonu ortaya çıkabilecek yayılmacı istekleri. Adana görüşmesinin somut tek sonucu Türkiye'ye askeri araç ve gereç sevkiyatının arttırılması olmuştur. Bundan sonra 4-7 Aralık 1943 tarihinde Kahire'de İnönü Churchill-Roosevelt arasındaki toplantıda İngiltere Başbakanı gene ısrarla 15 Şubat 1944'te Türkiye'nin savaşa girmesini istedi. Konferans sona erdiğinde İngiltere Türkiye'nin savaşa gireceğinden umutluydu. Oysa ABD ve Sovyetler Birliği bu konuda ısrarlı değildiler. Türkiye bu arada Almanya ile ilişkilerini sürdürüyordu. Özellikle ticari bağlar devam etmekte, başta krom olmak üzere birçok mal Almanya'ya satılmaktaydı. Hem bu konu hem de bazı Alman gemilerinin boğazlardan geçerek Ege'ye inmeleri müttefikler tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Bu arada iki önemli görev değişikliği dikkat çekmişti. Bunlardan biri Mareşal Çakmak'ın yaş haddinden emekli oluşudur. Diğeri ise Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu'nun istifa etmesidir. Özellikle Menemencioğlu, Alman yanlısı olarak nitelenmekteydi. 1944'ün yaz aylarına gelindiğinde İngiltere ve ABD Türkiye'nin savaştan sonra tecrit olmaması için Almanya ile ilişkilerini kesmelerini ısrarla istemişlerdir. Türk hükümeti de zaferin müttefikler tarafından kazanılacağına inanmaya başladığından en azından ilişkilerini sıcaklaştırmak için Almanya ile her türlü münasebetin kesilmesinden yanaydı. Nitekim Temmuz ayı sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantıya çağrıldı. Önce 1 Ağustos'ta CHP grubu toplandı. Burada alınan karar gereğince 2 Ağustos 1944'te Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı. Başbakan Saracoğlu yaptığı konuşmada şöyle demiştir. Müttefikimiz İngiltere, ittifak çerçevesi dahilinde bizden Almanya ile siyasi ve iktisadi bil cümle münasebetimizin kesilmesini istemişlerdir. Hükümetimiz bu talebi inceden inceye tetkik ederek bunun ittifak çerçevesi dahilinde ve haklı bulunduğunu görmüştür. Ve müsbet cevabını meclisin kabulüne arz etmeyi kararlaştırmıştır. Alacağımız bu karar bir harp kararı değildir. Bunun bir harp kararına münkalip olması veya olmaması karşı tarafın alacağı tavra bağlıdır. Toplantıya katılan 411 üye olumlu oy verirken 43 üye de toplantıya katılmamıştır. Bu arada Emin Sazak ve Mazhar Müfik Gansu'nun önergeleri doğrultusunda İngiliz parlamentosuna selam ve muhabbet telgrafı çekilmesi de kabul edilmiştir. Dönemin gazeteleri hepsi yoğun bir denetim altındadır, alınan kararı yorumlayan makaleler yayınlamışlardır. Müttefikler hem Avrupa'da hem de Pasifik'te başarılarını sürdürüyorlardı. Askeri sahadaki işbirliğinin yanı sıra Churchill, Roosevelt ve Stalin bir dizi toplantılar yaparak savaş sonrasının dünyasına ilişkin düzenlemeler de yapmaktaydılar. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulması yönündeki ilke kararları da bu dönemde alınıyordu. 1945 yılı başında Batı'da Amerikan, İngiliz ve diğer müttefik güçleri Almanya'da anavatan topraklarında ilerliyorlardı. Kızıl Ordu ise Balkanlara girmiş, Macaristan ve Çekoslovakya topraklarında ilerlemelerini sürdürüyordu. Bu arada 4-11 Şubat'ta Stalin, Roosevelt ve Churchill Yalta'da toplandılar. Aldıkları karar gereğince Mart ayına kadar Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmeyen devletlerin Birleşmiş Milletler üyesi olamayacaklarını ilan ettiler. Birleşmiş Milletler'in ilk toplantısı ise 25 Nisan'da San Francisco'da yapılacaktı. Bu durum karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplantıya çağrıldı. 23 Şubat'ta CHP grubu toplanmış, hemen arkasından meclis toplantısına geçilmiştir. Hasan Saka, Dışişleri Bakanı, bir konuşma yaparak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak katılması için Almanya ve Japonya'ya savaş ilanı gereğini açıklamıştır. Böylece Türkiye, Sovyet ordularının Berlin'e 50 kilometre yaklaştıkları bir dönemde savaşa girmiş ve Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ne katılma kararı almıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa bölümü, İtalya'nın 29 Nisan 1945 ve Almanya'nın da 7 Mayıs 1945'te kayıtsız şartsız teslim olmasıyla sona erdi. Pasifik'teki savaş hızla Japonya'nın aleyhine gelişiyordu. Mart ayında Tokyo bombalanmaya başlandı. İkinci Dünya Savaşı boyunca hava saldırılarında İngiltere'de ölenlerin sayısı 60 bin kişiyken Tokyo'ya yapılan saldırıda bir günde 83 bin kişi öldü. Savaş sırasında ABD'de yaşayan nükleer fizik uzmanları atom bombasını yapmayı başarmışlardı. Roosevelt'in ani ölümünden sonra başkan olan Truman, bombanın Japonya'ya karşı kullanılmasına karar verdi. İlk atom bombası 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya atıldı. İlk anda 71 bin kişi öldü. Yaralılar, yanıklar ve radyasyon kurbanları bu sayıya dahil değildir. İkinci bomba 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye atıldı. Bu bomba 80 bin kişiyi öldürdü. Bu iki bomba Japonya'yı pes ettirdi ve 14 Ağustos 1945'te kayıtsız şartsız teslimi kabul etti. Silah bırakışımı 2 Eylül 1945'te imzalandı. Faşizmin korkulu tehditleri susmuş, onun yerine demokrasinin umut dolu rüzgarları almıştı. Ne ilginç ve üzüntü verici bir noktadır ki Türkiye savaş boyunca faşist ve demokrat cepheleri arasında tahtırevalliyi andıran bir denge politikası uyguladıktan sonra demokrasiyi tercih etmesi de dış dinamiklerin dayatması ile olmuştur. 4. Köy enstitüleri. Savaş döneminin ilginç ve çarpıcı uygulamalarından biri köy enstitülerinin kurulmasıdır. Köy okulları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması düşüncesi, Saffet Arıkan'ın Milli Eğitim Marif Bakanlığı döneminde ortaya atılmış ve ilk planlar yapılmıştır. Olayın sonuçlanması Hasan Ali Yücel'in bakanlığına rastlar. Zaten köy enstitüleri girişimini 3 kişi inançla sürdürmüştür. Bu 3 kişi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Marif Vekili Hasan Ali Yücel ile İsmail Hakkı Tonguç'tur. Köy enstitülerinin kurulmasına ilişkin yasa tasarısı 17 Nisan 1940'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Komisyonun önerisi üzerine ivedilikle görüşülmesine başlanmıştır. Tasarının uzun bir gerekçesi vardır. Bu gerekçede öne çıkan bazı noktalar şunlardır. İlk öğretim yapmak zorunda olan çocukların şehir ve kasabalarda %80'i, köylerde ise %20'si okutulabilmektedir. Şimdiye kadar köy okullarımızın çoğu 3 yıllık ilkokullardı. Onun için bu okullara giden öğrenci de normal 5 sınıflı ilkokulu bitiremiyordu. Bu durum, ilk öğrenim görmek ya da bu öğrenimi tamamlamak zorunluluğunda olan çocukların büyük çoğunluğunun köylerde olduğunu ve ilk öğrenimini yayma işine köylerimizin önemli konu olması gerektiğini gösterir. 40 bin köyün ancak 4.959'unda öğretmenli ve 4.000'inde eğitmenli okulumuz vardır. 31 bin köyümüz okulsuzdur. Şimdiye kadar köylere hep büyük şehirlerimizde kurulmuş olan öğretmen okullarında yetiştirdiğimiz şehirli gençleri yolladık. Bu kuruluşlardan yetişen öğretmenlerin köy koşullarına gereği gibi uymadıkları görünmüştür. Geleceğin köy öğretmenlerini, görecekleri hizmetin gereklerine daha uygun şekil ve koşullar altında yetiştirmek zorunda bulunmaktayız. Bu nedenle köye öğretmen yetiştirmede şu ilkelere uyulur. 1. Öğretmen adayını köyden almak. 2. Köyden alınmış çocukları köy hayatından uzaklaştırmayan bir çevrede iyi bir çiftçinin bilgilerine sahip ve bildiklerini uygulayabilecek bir halde yetiştirmek. 3. Bu çocuklara öğretmenlik mesleği ile birlikte köyde geçecek demircilik, yapıcılık, dülgerlik, kooperatifçilik, kız öğrencilere çocuk bakımı, dikiş, ev idaresi, tarım sanatları, hastaya bakmak gibi işleri de öğretmek. 4. Bunlardan olağanüstü istidat gösteren öğrenciye yüksek öğrenim yollarını açık bulundurmak. 5. Öğretmen olamayacakları öğrendiği işlerden birini yapmak üzere serbest köy hayatına bırakmak. 6. Öğretmen olacakları da köy hayatının koşullarına dayanabilecek ve o çevrede daha ileri ve verimli bir hayat yaratma gücünü kazanacak surette hazırlamak. 7. Öğretmeni ve köye gerekli elemanları yetiştirmek üzere açılacak kuruluşları arazi durumu elverişli yerlerde kurmak, onları üretici birer kurum haline getirerek hiç olmazsa öğrencinin yiyeceğini sağlayabilecek şekilde yönetmek ve böylelikle masraflarını azaltarak ileride devlete yük olmayacak duruma gelmelerine çalışmak. Yasanın birinci maddesinde köy öğretmeni ve diğer köy meslekleri erbabını yetiştirmek üzere marif vekilliğince köy enstitüleri açılacağı hükme bağlanmaktadır. Yasaya göre 5 sınıflı köy okulunu bitiren sağlıklı ve yetenekli çocuklar seçilecek okullara kabul edilecektir. Bu okulları, enstitüleri bitirip görevlerine atananların mecburi hizmet süreleri 20 yıldır. Mezunlar 6 yıl süresince 20 Türk lirası maaş alacaklardır. Bu maaş 6. yıl sonunda 30 Türk lirası ve 15. yıl sonunda da 40 Türk lirasına yükselmektedir. Öğretmenlere göreve başladıklarında bir kereye mahsus olmak üzere 60 Türk lirası sermaye verilecektir. Ayrıca öğretmenlere tarım araç ve gereçleriyle ailesiyle geçimine yetecek arazi gene devletçe verilir. Görüldüğü gibi enstitüler adeta bir tarım işletmesi biçiminde donatılmışlardır. Yasanın görüşülmesi sırasında söz alanlar yasaya övücü konuşmalar yapmışlardır. Bunlar arasında en önemli uyarıyı Kazım Karabekir yapmış ve özellikle şu noktaya değinmiştir. Bendeniz bu kanunda bir noktayı mahsurlu görüyorum. O da 3. madde hükmüyle köy enstitüleri yalnız köy ilkokullarını bitiren çocuklara hasrediliyor. Şehir ve kasaba çocuklarının köylerle temasını kesiyor. Şu halde 40-50 sene sonraki hayatı tasvir edersek memleketimiz ikiye ayrılmış olacaktır. Biri köylünün kendi ruhu ile terbiyesi, biri de şehirli kısmı. Biz şehirli ve köy çocuklarını birbirleriyle kaynaştıracak yerde bir safiyeti fikriye ile ayırırsak, sonra acaba bu köylere başka taraflardan yapılacak telkinlerle günün birinde biz bu şehirlilerin karşısında başka fikirlerle onları mücehhez bulmaz mıyız? Marif Vekili Hasan Ali Yücel, tasarının tümü ve maddelerinin görüşülmesi sırasında genel kurula hitap etmiş ve tasarıyı savunmuştur. Köy ilkokullarında gelecek çocukları şu veya bu şekilde tereddüte mahal vermeksizin imtihan ederek, karakterlerini yoklayarak ve bedeni kabiliyetlerine bakarak seçip enstitüleri alacağız. İçtimai bir sınıf doğurma meselesi mevzu bahis değildir. Zaten köylü ve çiftçilik etmekle meşgul olan vatandaşlarımızın çocuklarını okutmak için onların hayatından başka bir hayatla külfet etmemesini istediğimiz ve o bakımdan yetiştirdiğimiz insanları yeni bir sınıfın müvekkili addetmeyi bendeniz doğru bulmuyorum. Kaldı ki bizim arzumuz köyün içerisinde bilgili, sıhhatli, memleketine bağlı ve müstahsil vatandaş yetiştirmektir. Yoksa köylüyü bu arz ettiğim melekelerle teçhiz edip onları şehre akın eder vaziyete getirmek hiç değildir. Onları müstahsil, kendi tarlasında ve muhitinde kuvvetli yapmak ve istihsal kabiliyetini arttırıp memleketin sosyal seviyesi kadar ekonomik seviyesini de yükseltmektir. Binaenaleyh, sınıf teşekkülü hatıra gelemez. Bu konuda bizim yaptığımız şey bir kopya değildir. Bunları kendi memleketimizin fiili hakikatine ve içtimai realitesine uyarak yapmış bulunuyoruz. Bu bizimdir, kimseden almadık, başkaları bizden alsınlar. Mesele, köy çocuğunu hayat bakımından köylülük mahiyetini kaybetmeksizin yetiştirmektir. Bu davayı hiçbir zaman zayıflatmayalım diyorum. Yasa, oylamada bulunan 248 milletvekilinin oyları ile kabul edilmiştir. 22.4.1940, kanun sayısı 3803. Oylamaya 146 milletvekili gelmemiştir. Bunu gizli bir muhalefet olarak düşünebiliriz. 4 öğretmen okulunun da enstitü haline getirilmesiyle 1940-41 ders yılında derse giren köy enstitüsü sayısı 14 olur. Oysa 1948-49 yılında bu sayı 7 okulun eklenmesiyle 21'e yükselmiştir. 10 yıllık süre içinde bu artış yavaştır. Daha işin başında istenen hıza kavuşulamamış demektir. İnönü bir anlamda yenilginin nedenlerini demokratik çok partili yaşama geçişte bularak şunları ileri sürmektedir. Mesela kültür alanında 44 sene zarfında yapabildiğimizden çok daha ileri gidebilirdik, gitmeliydik. Bunun hicranını ben daima çekerim. Bunun teferruatına girmenin faydası yok. Ben bunun en radikal usullerine teşebbüs ettim. Devam ettirmek mümkün olmadı. Bunlar demokrasiyle yürütülmesi güç olan şeylerdir. İktidar değişikliği devam ettikçe telakki değişiyor ve devamlı bir usul bulmak mümkün olmuyor. İnönü'nün çaresizliği ifade eden bu sözleri üzerinde düşünmemiz gerekir.